Ayrım 14, sayfa 208. 20. yüzyıl demokrasileri felsefe ve ideolojisini sorgulamadıkları güçlü bir müttefikin yardımı ve koruması olmadan hiçbir ciddi savaş kazanmadılar. İkinci Dünya Savaşı'nda Batı demokrasisi Hitler'i kendi imkanlarıyla yenebilecekken bir o kadar kötü ve Hitler'den daha fazla insan ve mal kaynaklarına sahip olduğu için ondan daha da güçlü bir düşman yaratmayı başardı. Kaldı ki Hitler'in Sovyetler Birliği gibi parlak fikirleri de yoktu, çok sayıda batılı yandaşları da. Günümüzde de olası bir çatışmada üçüncü bir gücün korumasını sağlamaktan bahsediliyor. Çin. Bu yaklaşım şerle ittifaka dönüşmeye mahkumdur. Dünyanın hiçbir ülkesinin böyle bir duruma düşmesini istemem. Silahlar ne denli güçlü olurlarsa olsunlar, irade kaybının üstesinden gelinemediği sürece batıya yardımcı olamayacaklardır. Tersine psikolojik zafiyet durumlarında silah teslimiyet içinde olan tarafın başına dert açar. İnsanın kendisini savunabilmesi için ölmeye hazır olması gerekir. Maddesel refaha tapan bir toplumun böyle bir hazırlığı yoktur. Geride tavizlerden, zaman kazanmaya çalışmaktan ve ihanetten başka bir şey kalmaz. Batı düşüncesi yobazlaştı. Neye mal olursa olsun dünyadaki durum devam etmeli. Değişiklik olmamalı modunda. Zafiyet işareti olan bu statük arıyorsa bir toplumun duraklama devrine girdiğinin kanıtıdır. Batılıların okyanusların artık kendilerine ait olmadığını, ayaklarının altındaki toprağın küçüldüğünü görmemeleri için kör olmaları gerekir. İki sözde dünya savaşı, sözde çünkü dünya boyutlarında değillerdi. Henüz değil. Küçük ilerici batının kendisini içten yok etmesi, kendi sonunu getirmesi demekti. Bir üçüncüsünün, ki nükleer olmak zorunda değildir, nükleer savaşın çıkacağına da inanmıyorum, batı medeniyetini sonsuza dek gömmesi mümkündür. Böyle bir tehlike ile karşı karşıyayken, böyle tarihi değerlerimiz varken, özgürlüğün bu denli bilincindeyken ve özgürlüğe bu denli adanmışken, nasıl oluyor da kendinizi savunma iradesini bu denli kaybedebiliyorsunuz? Nasıl oldu da Batı'nın muzaffer yürüyüşü şimdiki sayrılığa indirgendi? Göz kamaştırıcı teknolojik ilerlemesinin yardımıyla vaaz ettiği değerler doğrultusunda toplumsal gelişmesini sürdüren Batı, aniden kendisini zafiyet içinde buldu. Hata köklerde, geçmiş asırların temel düşüncesinde olmalı. Rönesansla birlikte doğan ve siyasi ifadesini aydınlanmada bulan batılı dünya görüşünden bahsediyorum. Akılcı, insancılık ya da insancı bağımsızlık. Dipnot sırasıyla Rational Humanism, Humanistic Autonomy olarak tanımlayabileceğimiz yönetimin ve sosyal bilimlerin temelini oluşturan bu dünya görüşü, insanoğlunun herhangi daha yüksek bir güçten bağımsızlık ilanı ve uygulamasıdır. Tüm varlıkların merkezinin insan olduğu anlayışına insan merkezcilik de denebilir. Dipnot Anthropocentricity. Rönesans tarihi bir kaçınılmazlıktı. İnsanoğlunun fiziki fıtratının ruhani fıtratı tarafından dayanılmaz bir despotizmle bastırılmasına dayatan yorgun ortaçağın doğal sonucu. Bunu ruha sırtımızı dönmemiz, maddesel olan her şeyi aşırı ve nedensiz bir iştiyakla kucaklamamız izledi. Bize rehberliğini dayatan bu yeni düşünce biçimi, bir yandan insanoğlundaki içrek kötülüğün varlığını temsil etmemizi önlerken, yeryüzünde mutlu olmaktan daha önemli bir meselemiz olduğunu da anlamadı. Çağdaş Batı medeniyetini insana ve insanın maddi gereksinimlerine tapınma şeklindeki tehlikeli eğilime soktu. İnsanoğlunun fiziki esenlik ve maddesel birikimin ötesindeki ihtiyaçları, daha incelikli, daha yüce nitelikleri, hayatının daha üstün bir anlamı yokmuşçasına, devletin ve sosyal sistemlerin ilgi alanlarının dışına itildi. Bu oluşum günümüzde serbest ve sürekli bir akıntı halinde var olan şerle irtibatı kolaylaştırdı. Katıksız özgürlük insan hayatının meselelerini hiçbir şekilde çözemediği gibi yenilerini de ekledi. Oysa ilk demokrasilerde, ki Amerikan demokrasisi de doğduğu günlerde bu demokrasilerden birisiydi, insan hakları insana Allah'ın yarattığı olduğu için verilmişti. Yani özgürlük insana dini sorumluluklarının ortadan kalkmadığı varsayımıyla şartlı olarak verilmişti. Geçmiş bin yılların mirası buydu. Bundan 250 yıl önce Amerika'da bir bireye içgüdülerini ya da kaprislerini tatmin edebilmesi için sınırsız özgürlük tanınması düşünülemezdi. Ancak zaman içinde Batı'nın her yerinde bu kısıtlamalar kaldırıldı. Büyük merhamet ve özveri rezervleriyle donanımlı olan Hristiyan yüzyıllarının ahlaki mirasından tümüyle kurtulundu. Devlet sistemleri hızla ve tümüyle maddeci oluyorlardı. Batı insan haklarını içtenlikle, hatta bazen aşırı bir hassasiyetle uygulamaya koydu. Ancak insanoğlunun Tanrı'ya ve topluma karşı sorumluluk duygusu her gün biraz daha zayıfladı. Geçtiğimiz 10 yıllarda Batı yaklaşımının ve düşüncesinin yasallaştırılmış bencilliği son noktasına geldi ve dünya sert bir ruhani krize ve siyasi çıkmaza girdi. Uzayın fethi de dahil olmak üzere 19. yüzyılın son dönemlerinde bile kimsenin hayal edemeyeceği ilerlemenin, görkemli teknolojik gelişmeleri 20. yüzyılın ahlaki yoksulluğunu telafi edemez. Hümanizmin gelişme sürecinde giderek daha maddeci olması, onu önce sosyalizm daha sonra da komünizmin spekülasyon ve manipülasyonuna açık bir hale geldi. Öyle ki 1844'te Karl Marx, komünizm tabiata uydurulmuş hümanizmdir diyebiliyordu. Bu sözlerin toptan anlamsız olmadığı da ortaya çıktı. Ruhaniyatı dışlamış hümanizmin ve sosyalizmin herhangi bir türünün temellerinin aynı taşlarla örtüldüğü açık. Sonsuz maddecilik din ve dini sorumluluktan kurtuluş ki, bu söylediğim komünist rejimlerde din karşıtı diktatoryaya dönüştü. 18. yüzyıl aydınlanmasının ve Marksizmin belirleyici nitelikleri, sosyal yapılanmaları görünüşte bilimsel bir yaklaşımla ele almak. Komünizmin anlamsız vaatlerinin ve yeminlerinin insanı büyük iyi ile insanı ve onun bu dünyadaki mutluluğunu hedeflemiş olması rastlantısal değildir. Günümüz batısının ve günümüz doğusunun düşünce ve yaşam biçimlerinde ilk bakışta görünen paralellik çirkin değil mi? Lakin maddeci gelişmenin mantığı budur. En sol cenahtaki maddecilik akımı daha istikrarlı olduğundan her zaman daha güçlü, daha cazip ve muzaffer olur. Sırtını Hristiyan mirasına dayamayan hümanizma böylesi bir rekabeti kaldıramaz. Bu süreç geçmiş yıllarda, özellikle de son 10 yıllarda gittikçe ve dünya ölçeğinde dramatikleşmiştir. Liberalizm kaçınılmaz olarak radikalizmle yer değiştirir. Radikalizm sosyalizme teslim olmak zorunda kalır ve sosyalizm komünizme asla direnemez. Doğudaki komünist rejimlerin tutunma ve büyüyebilmeleri, onlara karşı bir tür akrabalık bağı hisseden, komünizmin suçlarını görmeyi reddeden devasa sayıda batılı entelektüelin coşkulu desteği sayesinde mümkün olmuştur. Desteklerini sürdüremeyecek duruma gelen batı entelektüelleri bu defa bahane üretmeye çalıştılar. Oysa bizim doğulu ülkelerimizde komünizm tartışmasız bir ideolojik yenilginin acısını çekti. Sonuç sıfır, hatta sıfırın altında. Buna karşın batılı entelektüeller komünizme hala ilgiyle ve duygudaşlıkla yaklaşmaktadırlar. Batının doğuya karşı durmasını bu denli zorlaştıran da budur. Burada bir dünya savaşı felaketini, onun toplumda yaratacağı değişiklikleri irdeliyor değilim. Her sabah sakin bir güneşin altında uyandığımız sürece gündelik yaşamımızı yürütmek zorundayız. Buna karşın bir felaket var ve bu felaket epey bir zamandır sürüyor. Ruhaniyattan ve dinden arındırılmış hümanistik bilincin faciasından söz ediyorum. Ruhaniyattan ve dinden arındırılmış hümanistik bilince göre dünyadaki her şeyi yargılamaya ve değerlendirmeye yetkili olan insandır. Mükemmel olmayan kibirden, kıskançlıktan, kendini beğenmişlikten ve daha bir düzine kusurdan asla münezzeh olmayan insan. Yolculuğumuzun başında farkına varılamayan hatalarımızın sonuçlarını şimdi görüyoruz. Rönesans'tan günümüze yaptığımız yolculukta deneyimlerimizi zenginleştirdik. Fakat tutkularımızı ve sorumsuzluklarımızı dizginleyen en yüce varlık kavramımızı yitirdik. Siyasi ve toplumsal reformlara çok fazla bel bağlamışken, en değerli varlığımızdan, manevi yaşamımızdan yoksun bırakılmakta olduğumuzun farkına varmadık. En yüce varlık kavramımız doğuda iktidar partisinin oyun ve düzenekleriyle yitirildi. Batıda ise ticari çıkarların elinde boğuluyor. Asıl kriz budur. Bölünmüş dünyanın her iki parçasını da sarmış bulunan hastalığın benzerliği, bölünmüşlükten de daha tehlikeli. Hümanizmanın insanın mutlu olmak için doğduğu şeklindeki iddiası doğru olsaydı, insanın ölmek için doğmaması gerekirdi. Bedeninin ölüme mahkum olması, yeryüzündeki görevinin daha çok ruhani bir görev olduğunu gösteriyor. Günlük hayatın keyfini sınırsızca çıkarmak olmasa gerek. Görevimiz maddesel ürünleri ele geçirmenin en iyi yollarını aramak, ele geçirdikten sonra coşkuyla ve sonuna dek tüketmek olmasa gerek. Sürekli ve samimi görevimiz yaşam serüvenimizi ahlaki gelişme deneyimine dönüştürecek, hayatı başladığımız noktada olduğumuzdan daha iyi bir insan olarak bitirmek olsa gerek. Yaygın insani değerler tablosunu yeniden gözden geçirmek şart. Günümüzdeki yanlışlıkları hayretler verici. Başkanın performansının benzinin sınırsız olması haline kişinin ne kadar para kazanacağı hesabına indirgenerek değerlendirilmesi mümkün olamaz. İnsanı maddeciliğin dünya akıntısının üstüne ancak gönüllü ve gönülden feragat yükseltebilir. Günümüzde kişinin kendisini aydınlanmanın taşlaşmış formüllerine bağlaması geriye düşmesidir. Toplumsal dogmacılık bizi çağımızın meseleleri karşısında tümüyle çaresiz bırakmakta. Savaşın yıkımından kurtulsak bile yaşamın kendi kendisini yok etmesini önlemek istiyorsak hayatlarımız değişmek zorunda kalacaktır. İnsan yaşamı ve insan toplumuna dair temel tanımlarımızı yeniden düzenlemek durumundayız. İnsanoğlu her şeyin üstünde midir? Onun üstünde kendisinden daha üstün ruh yok mudur? Hepsinden önemlisi insanın hayatının ve toplumun faaliyetlerinin maddi büyüme ile tanımlanması gerektiği doğru mu? Ruhani haysiyetimizi hiçe sayan böylesi bir tanımlamaya revaç verilmesine müsaade edilebilir mi? Dünyanın sonu gelmediyse bile Orta Çağ'dan Rönesans'a dönüşüm kadar önemli bir dönemece yaklaşmakta. Bu dönemeç bizi ruhani yükselişe mecbur edecek. Fiziksel benliğimizin Orta Çağ'da olduğu gibi lanetlenmediği, daha da önemlisi ruhumuzun modern çağda olduğu gibi çiğnenmediği, daha yüksek bir vizyona ulaşmak zorunda kalacağız. Bu yükseliş bir sonraki antropolojik aşamaya tırmanış gibi olacak. Dünyada artık kimsenin yukarıdan başa gidecek yolu kalmadı. Natalya Svetlova ile kefir muhabbetimiz sırasında geldi. Üzerinde alamet-i farikası olduğunu söyledikleri safari ceketi, ayaklarında yumuşak yemenileri vardı. Peygamber sakalının çok daha uzun, saçlarının derbeder olmasını beklemiştim değildi. Kendisini 20 yıl arayla gören Zolotov'un yüzündeki kırışıklıklar derinleşmiş ama gözleri eskisinden de keskin bakıyor dediğini hatırladım. Gözleri koyu mavi, bence keskinden öte. Karşısındakinin ruhuna bir an önce ulaşmak, deşip teşhir etmek ister gibi bakıyorlar. İlk tepkim beni kategorize etme. Bu mealde bir şarkının galiba ilk dizesiydi, geldi zihnime oturduydu. Beni kategorize etme ama hemen ardından neden etmeyecekmiş, Solzhenitsyn'in işi insan okumak. Alexei ile Rus usulü 3 kez öpüştüler, uzun uzun sarıldılar. Beni selamlamaya daha sonra döndü. Alexei İstanbullu olduğunuzu söyledi. İstanbul'dan iki kişi tanımışmış. Birisi Philadelphia'da piyanist oğlu Ignat'la aynı orkestrada çalan, çok yetenekli bir genç adam dediği Efe Baltacıgil isimli bir çelist. Diğeri Londra'daki yayıncısı 1915 İstanbul doğumlu Max Reinhardt. Ben üçüncüsü oluyormuşum. Bunun dışında İstanbul'a dair ne gönül alıcı bir cümle, ne bir yorum, ne de ziyaret edememiş olmaktan yakınma ki, Rusya'da adettir İstanbullu olduğunuzu duyan hoş bir şey söylemeden edemez. Dikkatimi çeken bir diğer uzun yazarın bu girizgahı konuğunu ısındırmak, sohbetin yolunu açmak için değil, kafasındaki bir meselenin ipuçlarını bir araya getirmiş gibi adeta çözümlemeci bir tavırla yapmış olması. Sevimsiz bir adam değil, hayır, ama şeytan tüyü olduğu da söylenemez. Zamanla psikolojik yapılanmasının gizemli gölgeler, ay ışığı, hülyalı geceler türünden romantizmi öncelemediğini de görecektim. Sabah 6'da kalkan açık havayı Rus entelektüellerini tütün ve alkol kokan edebiyat mabetlerine tercih eden bir doğa insanıydı. Onu elinde balta odun keserken görebiliyordum ama şöminenin karşısında içkisini yudumlar, pirosunu tüttürürken değil. Gerçeğin sanaldan daha acayip olduğunu bizzat yaşayarak görmüş, düzmecenin sahici hayata kıyasla nedenli kaba, kurgunun yaşamın dinamizmi karşısında nedenli yetersiz, nedenli çocuksu kaldığının bilincine varmış bir adam, Dante misali bir inferno kurgulayamazdı. Daha doğrusu kurgulamaya gerek duymazdı. Çünkü kendisinin Rus infernosu vardı. Çocuklarına masal yerine uzay fiziği anlatsa yeridir diye düşündüm. Sizi buraya hangi rüzgar attı Bayan Gülo'ya? Rusya henüz makyajını tamamlamadı, konuk ağırlamaya hazır değil diye gülümser gibi yaptı. Ya da bana öyle geldi. Hemen hiç, hele de yeni tanıştığı insanlara hiç gülümsediğini söylerlerdi. Çünkü, Solzhenitsyn gibi bir adam geçiştirilemez. Dibe vurabilmek için buradayım efendim dedim. Ben de kaçınılmaz bir olguyu sonuçlandırmak, manen ve maddeten hükümsüzleştirilme sürecimi hitamına erdirmek için geldim. Alexei'nin çevirisinin üstünden 5 saniye geçti geçmedi. Tekinsiz bir misyon bayan. Evet haklısınız, tekinsiz bir misyon efendim. Ve bu tekinsiz misyon için en uygun coğrafya Rusya topraklarıydı. Mr. Solzhenitsyn Anadolu değil. Gülümsemeye çalıştım. Anadolu'da umut tükenmiyor efendim. Ben de artık umutla oyalanmak istemiyorum. Ya da istemiyordum. Gerçekten de alışılmadık bir girizgahtı. Seri, kararlı ve içten. Silah çeker gibi, cepleri boşaltır gibi ne var ne yok ortaya koyan bir girizgah. İyi huylu Natalya Hanım'ı bir eşine, bir bana baktıran, sohbetin uzayacağına uyandıran bir girizgah. Alexei'nin ona benim hakkımda neler anlattığını, Sovyet rejimine duygudaşlık besleyen yabancılardan biri olduğumu düşünüp düşünmediğini de bilmiyordum. Tüm cesaretimi topladım, en kötüyü yaşamak istiyordum diye sürdürdüm. En karanlığı, en soğuğu, en genişliği, en yüksekliği, en yalnızlığı, en kaybolmuşluğu yaşamak, hepsini görmek, hepsini geçirmek istiyordum ki geride bir sürpriz olasılığı, bir ümit kalmasın. -50 derecenin şaşırtmadığı, güneşin bir battı mı bir daha doğmadığı Rus ıssızlığına çekilmek istiyordum. Öyle çok acı görecek, öyle büyük, öyle çok düş kırıklığına şahit olacaktım ki, gönlüm yorulacak, akan zamanla kavga etmekten vazgeçecek, hatta belki de kaçınılmaz sonu kurtuluş olarak görebilecektim. Neden kurtuluş diye soracak olursanız, inançtan kurtuluş, ülküden kurtuluş, vizyondan, hayatımdan, üstün bir gerçeklik arayışından kurtuluş. İnancı, ülküyü, vizyonu idame ettirmek için gösterilen o aslında mesnetsiz çabadan kurtuluş. Uzun sözün kısası, Rusya bana bir hiç olduğumu öğretmesi, hükümsüzleştirilmişlikle uzlaşmamı sağlaması için geldim. Gözünü kırpmadan dinlemişti. Hükümsüzleştirilmek kelimesinin dikkatini çektiğini saklamadı. Ben meramımı, dipnot nullification, İngilizce anlatmaya çalıştıydım. Alexi Anulri Varavniye şeklinde çevirmeyi uygun buldu. Dipnot iptal edilmişlik. Arada Lişat Zakonnaysili gibi ses veren bir tamlama daha geçti. Zakone sözcüğünü kanun olarak algıladığımdan telaşlanır gibi oldum ama Alexi'ye öyle çok konuşmuşluğumuz var ki bu konuda doğru nakledememiş olması imkansız. Nitekim Solzhenitsyn döndü. Hükümsüzleştirilmek dediğiniz süreci biraz daha açıklığa kavuşturmak ister miydiniz? Bir sabah uyanıyorsunuz ve yoksunuz gibi bir şey efendim. Aynaya bakıyorsunuz, yüzünüz aynı yüz, elleriniz aynı eller. Bedeninizi yokluyorsunuz, orada duruyor. Ama siz hükümsüzleştirilmişsiniz, yoksunuz. Tapındığınız Allah'ın kitabı da dahil olmak üzere her şey, herkes değişmiş. Ne siz onları tanıyorsunuz ne de onlar sizi. Boşa yaşıyorsunuz, nafilesiniz. Bana böyle oldu. Konstantinopol'de. Konstantinopol'de. Zaten İstanbul'dan başka bir yerde olması da düşünülemezdi efendim. Bu gezegende doğuyu seçmek demek bitmez tükenmez reformların saldırısına maruz kalmak, hükümsüzleştirilmeyi göze almak demek, Mr. Solzhenitsyn. Bizim doğudan bahsettiğimi anlıyorsunuz, sizin doğudan değil. Benim tercihim bizim doğuydu. Öncelikle aşılması gereken Müslüman doğu. Nafileliğe razı olmaktan, hatta belki de umursamamayı öğrenmekten başka çarem olmadığını, en nihayet teslim ettiğim noktada, ki bu kolay olmadı, son bir gayretle insan hem kendisini iptal edip hem nasıl hayatta kalabilir, kalmaya çabalamalı mıdır diye öğrenmeye karar verdim. Tahsile gidebileceğim iki ülke olduğunu düşünüyordum. Biri Müslüman Filistin, diğeri Ortodoks Rusya. Müslüman Filistin, ikisi tankların altında ezilmek, ikisi ölmeyecek kadar gıda temin etmek, ikisi yedek altı erkek doğuran kadınların ülkesi. Ölmek, öldürülmek, öldürmek üzere inatla döllenen, ezelden ebede döllenen, sonsuz insanın ülkesi. İntihar etmeyeceksem ölenlerden boşalan yeri doldurmaya ve acı çekmeyi sürdürmeye niçin ve nasıl bu kadar hevesli olunabileceğini Filistinlilerden öğrenebileceğime, en azından öğrenmeyi denememin şart olduğuna kuşkum yoktu. Ne yazık ki uygulamada mümkün olmadı. Çünkü Filistin işgal altındaydı. Savaşçı imparatorlar içeri sokmuyorlardı. Ben de Rusya'ya geldim. Rusya-Filistin bağlantısını kurmakta zorlanıyormuş gibi geldi. Moskova Fizik Enstitüsü mezunu fahişelerin feryatları İstanbul'dan duyuluyordu efendim diye açıklamaya çalıştım. Tankların altında kalan Filistinli çocukların çığlıkları da öyle. Sustum, bekliyorum, tepki vermiyor. Ne yapacağımı bilemediğim uzunca bir sessizlik. İleri gitmiş değil, kendimi anlatamamış da değil ama çok fazla konuşmuş olduğum hissine kapılmışlıktan doğan mahcubiyet. Bir ara ellerimi nereye koyacağımı şaşırdığımı dahi söyleyebilirim. Neden sonra Rusya size yardımcı olabildi mi bari? Hem evet hem de hayır efendim. Acıyı gördüm. Halkınızın inançtan, ülküden, vizyondan, insan hayatından üstün bir gerçeklik arayışından kurtulma çabalarını gördüm. Görüyorum. Ama hükümsüzleştirilmişlik ile uzlaşabildiğimi söyleyemem. Henüz değil. Korkarım Matryona'nın mertebesine ulaşamadığım gibi sizi de kıskanır oldum. Matryona dediğim kadim Rus erdemlerinin timsali, aziz bir kadın. Yazarın 60'lı yıllarda kaleme aldığı Matryona'nın Evi isimli öykünün kahramanı. Yan yana yaşamış olmamıza rağmen eskilerin her köye bir tane lazım dedikleri salihlerden olduğunu hiçbir zaman idrak edemediğimiz dediği hanım. Acılar içinde geçen ömrüne rağmen acılaşmayan bir ruh. Ne en ufak bir yakınma ne öfke, tersine her zaman herkese yardımcı Matryona. Kaşları havaya kalktı, gerçekten şaşırmıştı. Beni... Evet, cinnet gibi değil mi efendim? Çileyi kıskanmak. Ama doğrusu bu. Şere elle dokunacak kadar yakın gelmek, insanın ölmeden ölmesini sağlayabilir diye ümit ediyordum. Benim ülkemde artık çile çekilmiyor, Gospodin Solzhenitsyn. Oysa bizde vahiy kendisini bilginin istibdadından kurtarıp bilgiye yer açana iner derler efendim. Rusya serencamının kendiliğinden bile gizlediğim bir amacının da bilgisizlenmek olduğunu artık biliyorum. Dünyanın doğup büyüdüğüm coğrafyasında biriktirdiklerimin boyunduruğundan kurtulmak, benim için bir muamma olan ülkenize göçerek yeni bilgiye yer açmak, yeniden yapılanmak, hatta bir başka bene ihtida etmek istediğimi anlıyorum, dedim ve yine sustum. Yaşlı yüzünde verileri bir araya getirmeye çalışıyormuş izlenimini veren o ifade belirdi yine. So, Hikmet'i tanıyorsunuz tabii. Neruda ve Brecht'i tanıdığım kadar efendim. Yani ailenizden değil. Hayır efendim, Türk dilini paylaşıyoruz ama aynı aileden değiliz. Ancak anladığım kadarıyla Nazım Hikmet savaşa katıldığında komünizmin geleceği bitmişti. Başını ne demek istediğimi anladığını ifade edecek şekilde hafifçe salladı. Da, yine de yeryüzünün farklı köşelerinde farklı farklı algılanıyor ve sunuluyor dahi olsa, dünya edebiyatının gezegenimizin sıkıntı ve sorunlarının bilinci içinde tek bir büyük yürek gibi çarpıyor olması beni mutlu ediyor. Konunun Nazım Hikmet'e dönmesinin nedenini anlamaya çalışıyorum. Aklıma Kızıl Winkler'ın Pete Seeger ve Robson'ın Nazım Hikmet'in şiirlerini bestelediklerini anlatırken, Hikmet savaş sonrası 3. Dünya ilerici şairlerinin üstadı, yoldaşı ve hamisidir dediği geldi. Bu şairler Vietnam Savaşı sürecinde yazmaya başladılar. Hikmet'i ve Neruda'yı örnek aldılar. Bright daha sonra geldi. Genç şairleri sanat ve edebiyat diyalektiği üzerinde yeniden düşünmeye sevk etti. Paş isimli mazoist şair bir dostum vardı, Hintli. Nazım gibi yazabilmek için hapse atılmak gerektiğini söyler ve umutla beklerdi. Köktenci Sihler öldürdüler 1988'de. Bir başka arkadaş oğluna Nazım'ın adını vermişti. Şiirlerinin 3. Dünya'ya Batı yayın evleri sayesinde İngilizce'den aktarılmış olması acıdır. Moskova yayıncıları Hikmet'i basmadılar. Mamafih rubailerinin Pencabi diline çevirisi de gerekmiyordu. Alvida dünya, marhaba kayanat. Hatırladın mı? Gaspodin Solzhenitsyn beni bir 3. Dünya yazar heveslisi belleyip sizi kıskanıyorum itirafımı Paşinki gibi bir çile iştiyakına vermiş olabilir mi? Öyleyse doğrultmak lazım. Nazım Hikmet imparatorlukta üst düzey memurluklar yapmış bir ailenin çocuğuydu Mr. Solzhenitsyn. 1920'de Sovyetler Birliği'ne girerken gümrükte ailesine paşalar olduğu anlaşılınca görevlilerin şaşırdıkları anlatılır. Arkadaş çevresi Almanya'da okumuş, oradaki devrimci hareket içerisinde şekillenmiş sosyalistlerdi. Gaspodin Hikmet Müslüman mıydı? Leh kökenli olduğuna dair bir şeyler hatırlıyorum. Annesi tarafından dedesinin babası Celaleddin Paşa'nın Borjenski isimli bir Polonyalı muhtedi olduğu söylenir. Baba tarafından da bir Alman'ın adı geçer. Ama bu bir imparatorluktu, Gaspodin Solzhenitsyn. Sizinki kadar çeşitli değilse bile her milletten insan vardı. Sarayda bile Türk-Müslüman unsurunun hakimiyeti kuşkuludur. Bu bakımdan Hikmet'in farklılığı Müslüman olup olmamasından çok Batı eğitimli olmuş olmasındandır diye düşünürüm. Sizin Zabatniki'yi çağrıştıran gruptandır. Zabatniki? Kendilerine Spartakistler derlermiş efendim. Spartakist Türk ya da Müslüman geleneğine ait değildir. Orak Çekiç de öyle. No, of course not. Kendisi daha 1935'te Stalin karşıtı çalışmaları yüzünden Türkiye Komünist Partisi'ne atılmıştı. Ama bu ülkemde onun tutuklanmasını önlemedi. 28 yıla mahkum oldu bilirsiniz. Şimdi düşününce belki de cezasının bu kadar uzun olması Stalin karşıtlığındandı. Edebiyat alanında yoğunlaşması hapis yattığı yıllardadır. Takma isimlerle gazetelere, dergilere politik yazılar yazıyordu. Şairin en iyisini yapmış olduğunu belirtmek ister gibi başını salladı. Günün sonunda yaşamın öncelikli boyutunun edebiyat olduğunu görüyorum bayan. Önce edebiyat, sonra maneviyat ve felsefe, en sonra da siyaset. Modern dünyanın sorunlarının başlıca nedeni insanların yaşamının manevi ve felsefi boyutlarının idrakinde olmamaları. Bildiğim kadarıyla Nazım Hikmet'in eserlerinde manevi yaşama gönderme yoktur efendim. Ama Stalin sonrası Soyuz'un 20'li yılların Soyuz'u olmadığını görmüş ve yazmıştır. Sizin deneyiminiz onda yoktu. Tabii ama 20'li yılların başlarında geldiği Sovyet Rusya'da herhangi bir Sovyet yurttaşının sahip olduğu bütün haklara otomatikman sahip olduğunu, Rus arkadaşları gibi Sovyet seçimlerine katıldığını söylüyor. İstediği resmi görev için adaylığını koyabilir. Cumhuriyetin başkanı bile seçilebilirmiş. 30 yıl sonra geri geldiğinde birliği tanıyamamış, Sovyet vatandaşı olabilmesi söz konusu dahi edilmediği gibi parti üyeliğine adaylığı da iç tüzük uyarınca kabul edilmemiş. Bu durum onu derinden yaralamış. Devrim uğruna yıllarca sürmüş mücadeleme, devrimcilikten dolayı yıllarca hapis yatmış olmama rağmen bana böyle cevap verdiler diye yakınmıştı. Edebiyat çevresi de ayrı bir hayal kırıklığıymış. 10 günde 10 oyun izledim, aslında hepsi aynı oyundu, adları değişikli sadece diyor. Hepsi bizim güneşimizdir dedikleri Stalin'i öven basma kalıp oyunlarmış. Söylemediğim günün sonunda yaşamın öncelikli boyutunun kendisinin söylediği gibi edebiyat değil siyaset olduğunu düşündüğüm. Siyaset edebiyatın da maneviyatın da üstesinden geldiği gibi eserlerin üstünü de örtüyor. Bana sorarsanız kendisinin kitaplarımı yayımladığım şu 18 yıllık süreçte yapıtlarımdan hiçbirisi hiçbir yerde ciddi bir edebi çözümlemeye konu olmadı. Yazdıklarıma ilişkin yorumların hemen hepsi siyasi duruşumla ilgilidir, yakınması da bundan. Soyuz'dan atılan Solzhenitsyn'de bir soğuk savaş kazanımı, Türkiye'den atılan Nazım Hikmet'te. Şairin evet muhakkak şahane bir kabuldü diye yazdığını hatırlıyorum. Memleketin bütün zenginliklerini emrime verdiler. Görkemli bir apartman, yazlık diye bir daça tahsis ettiler. Lüks şölenlere çağrıldım. Gazeteler beni öve öve göklere çıkartıyor. Ama yanıldılar, ağır bir şekilde yanıldılar. Beni satın almayı başaramadılar. Hiçbir zaman da başaramayacaklar. Birisinin Nobel ödülü, Vermont'taki evi, diğerinin görkemli apartman dairesi ve daçası, ünü. Savuran fırtına aynı, baş kaldırı aynı. Söylemediğim Kazak Grigori Skovoroda'nın Kazak Solyenitsin'in de dirildiğini hissediyor olmam. Skovoroda, Premudros'ta yani kainatın ve yaratılışın görünen ötesinde ilahi bir amacı olduğuna inanan, hikmeti Çariçe Ekaterina'nın fermanlarının üstünde bir hakikat olarak algılayan adam. Solyenitsin yegane terazisi örfi yasaların harfinden ibaret olan bir toplum, insanoğluna layık bir toplum değildir diyen. Skovoroda insan merkezli aydınlanmayı reddediyor. Solzhenitsyn Tanrı'nın nefesinin değmediği, insan vicdanının dizginlemediği sosyalizmin de kapitalizmin de iğrenç olduğunu söylüyor. Skovoroda'nın öldüğünde, dipnot 1794, mezar taşına yazılmasını vasiyet ettiği yazı şöyle. Dünya peşimden koştu ama beni avlayamadı. Nazım Hikmet beni satın almayı hiçbir zaman da başaramayacaklar. Söylemediğim, Nazım'ın hikmetinin bizim dilimizdeki karşılığı olduğu Sofya'nın, hani Sofya ile diyalogları var ya Skovoroda'nın, orada bana adını söyle, adını kendin söyle diye haykırır insanoğlu Hikmet'e. Söyle çünkü senin yokluğunda düşüncelerimizin tümü çürük, kokuşmuş. Ne dersiniz efendim, Tanrı inancından bağımsız hikmet mümkün müdür? Cevap istemeyen bir soru. Solzhenitsyn'in Rus edebiyatının 20'li yılların sonlarından itibaren katledildiğini düşündüğünü biliyorum. Bunda yetenekli bir adamdı ama 1920'lerde Sovyetler Birliği'ne döndükten sonra cellatlarla işbirliği yapan, meşhum bir adam haline geldi dediği Maxim Gorki'nin payı olduğunu düşündüğünü de biliyordum. Nazım Hikmet'in dönemin ünlü edebiyatçıları Surkov, Ehrenburg, Simonov gibilerine ilişkin ciğerleri beş para etmez, kafaları işlemez, boyun eğmesinden başka bir şey bilmezler şeklindeki değerlendirmelerine katılacağından eminim. Ancak Solzhenitsyn 90'lı yıllardan sonra neredeyse sınırsız bir özgürlüğe kavuşan ve yazar patlaması yaşayan Rus edebiyatının da aşağılık bir şehvetle üne ve ticari başarıya yönelmiş, ne Rusya'ya ne de Rus halkına sorumluluğunu yerine getiren yapıtlardan ibaret olduğunu söylüyor. 90'lı yıllar Rusya'nın soyulduğu, halkın servetinin yurt dışına 100 milyarlarca dolar götüren leş kargalarına teslim edildiği dönem. Gasp devam ede dursun, Rusya'nın eğitimli özgür sınıfı bırakın olan bitenle mücadele etmeyi, olayları teşhir etmekten bile kaçındı. Hatta enerjik reformları alkışladı. Oysa ortada ne reform vardı ne de iyileşme. İstisnalar yok değil, nasıl bir yol izlenebileceğine, ülkenin nasıl kurtarılabileceğine dair siyasi ya da değil fikir üreten insanlar var Rusya'da. Kafası karışık olmayan plan proje üretebilecek insanlar var ama hastalıklı bir dönemden geçiyoruz. Oysa rüyalarımızda bile göremediğimiz bu özgürlükler ülkenin iyiliği için kullanılabilirlerdi. Tepe sersemi olmuş olabileceklerini, Rusya için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmedikleri için sessiz kalmış olabileceklerini düşünüyorum. Entelektüel bir kaosun içine düşmüş durumdayız bayan diye onaylıyor. Komünizmden en talihsiz, en sarsak bir biçimde çıkıyoruz. Bundan daha kötü bir yol çizilemezdi. Boğucu, bulanık bir atmosfer hakim ve modern Rusya'nın doğrusu yok. Yönetimdekiler toplum, kamuoyu el birliğiyle bir yalan sürdürüyorlar. Rus edebiyatı halkın acılarına sırtını dönmüş, narsizm ve sorumsuzluktan muzdarip ama bu da geçecek ve benim yaşımda bir adam bile geçtiğini görecek. Fazla iyimser olduğunu düşündüğümü hissediyor. Yolun çok çetin olduğunu söylemek durumundayım madam diye ekliyor. Yol çetin, umut az ama yok değil. Tarihin çeşitli dönemlerde müthiş virajlar alabildiğini, U dönüşler yapabildiğini biliyoruz. Din alimlerine büyük görevler düşüyor. Dine geri dönüş değil, dine doğru yükseliş madam. Geri dönüş yanlış bir tanım olur. Din dinamik, birkaç yüzyıl önceki biçimlere geri dönüş ise kesinlikle imkansız. Tersine modern maddeci tutumlarla, bencillikle, nihilizmle mücadele edebilmek için dinlerin de tekamül etmeleri, esnek olmaları, dönemin kültürel biçimlerinden uzak düşmemeleri, dine yükselişi kolaylaştırabilmek için modern insanın bilinciyle temas kurabilecek şekilde suret değiştirebiliyor olmaları lazım. Dinlerden genel olarak bahsediyoruz değil mi efendim? Sadece Ortodoksluktan ya da Protestanlıktan konuşmuyoruz. Hayır bayan. İnsanoğlunun ruhunu yitirdiği süreçten bahsediyoruz. Modernitenin dünyaya hakim olma sürecinde bencilliği erdem haline getirmiş olmasından. Bu süreçte protestanlığın katkısı büyüktür. Elbette ki bunu benim inancım en doğru inançtır, diğerleri yanlıştır anlamında söylemiyorum. Tanrı'nın sonsuz sayıdaki suretleri yeryüzündeki farklı inançlarda yansıyacaktır. Hiçbir inanca olumsuz yaklaşılmamalıdır. Bununla beraber Tanrı'yı anlama, Tanrı'nın emirlerini yerine getirme hususunda dinlerin arasında derinlik farklılıkları vardır. Protestanlık, Kalvinizm özgür irade diye bir şeyin olmadığını, kaderinin önceden belirlendiğini savunur ki bu söylem her yolun mübah olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Protestanlık ayrıca Katolikliğe bir tepki olarak ritüelle beraber imanın diğer gizemlerini, muammaları bir kenara bırakmış, ibadeti yalın inanca indirgemek suretiyle dini yoksullaştırmıştır. Oysa inanç günlük yaşamdan daima daha üstündür bayan. Hümanizma ki adına la dini insan merkezciliği, dipnot irreligious anthropocentrism demek daha doğru olurdu. Rusya'nın yaşamsal sorunlarını cevaplayamaz. So, Zelenski bana Müslüman olduğunuzu söyledi. Elhamdülillah dedim. Elimi hatta abartık bir tavırla yüreğimin üstüne koydum. Ama aklımda Solzhenitsyn'in İslam'dan ne anladığı. Bir yandan da Tanrı'nın nefesinin değmediği, insan vicdanının dizginlemediği sistemlerin iğrenç olduğunu söyleyen birisinin, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır diyeni yadırgaması olası olmamalı diye düşünüyorum. Dipnot El-Asır 103. Sure. Ayrıca Vermont'tayken bir grup üniversite öğrencisine ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar kolluk kuvvetleri insanları 24 saat denetleyemezler. İnsanları başkalarına haksızlık etmekten koruyan polis kavramı değil, Allah'ın ebedi huzurunda hissettikleri korkudur dediğini duymuşluğum da var. Ancak Tolstoy gibi Müslümanlıkla Ortodoksluk arasında seçim yapmak durumunda olan aklı selim sahibi birisinin İslam'ı seçmesini anlayışla karşılarım. Teslis, kefaret, aşay-ı Rabbani, vaftiz, azizler ve ikonaları gibi karmaşık ve anlaşılmaz bir ilahiyat yerine tek doktrin, tek akide, tek Allah ve onun Resulü. Her halükarda daha akılcı bir seçim olurdu diyen birisi olmadığı da kuşkusuz. Solzhenitsyn ibadetin yalınlaştırılmasını doğru bulmadığı gibi dinin gizemlerinden, muammalarından arındırılmasının yoksullaştırılması anlamına geldiği kanısında. Dudaklarımda elhamdülillah, göğsümde elim, bir de merhamet ve özveri rezervleriyle donanımlı Hristiyan yüzyılları meselesi var diye düşünüyorum. Onun gurur duyduğu Hristiyan ahlaki mirasının bendeki tercümesi Haçlı seferleri rezilliği değilse Engizisyonlar. Alexei'ye döndüm. Alexander İsayeviç'e sorar mısın sohbetimizin geri kalanını Peder Yakunin çizgisinde mi sürdüreceğiz, Pedermen doğrultusunda mı? Ne demek istediğimi anlamamış olması mümkün değildi ama yine de açıkladım. İslam'ın Pravda'ya ulaşma çabası mı, İslam'ın siyaset arenasındaki yansımaları mı?